Ayrım 16, Asıl Gerçek, David Baldacci, Sayfa 219, 38. Bölüm. Görevin Fransa'daki son kısımlarının tamamlanması çok fazla vakit almıştı. Şov genelde büyük olaydan bir ya da iki gün önce şehre varır, bilgileri alır ve görevini yerine getirirdi. Aslında hayatta kalıp kalmayacağı cevaplanmayan tek soruydu, ancak bu sefer işler farklı olmuştu. Frank dahi her şeyi en ince ayrıntısına kadar gözden geçirmek için yanına bir ekip almış ve uçağa binmişti. Büyük günden önceki son hazırlık toplantısında şov ile birlikte Paris'in 30 kilometre dışındaki küçük bir kır evinde otururken tekrar ve tekrar uyarılarda bulunmuştu. Frank, bu adamlar çok yetenekli şov, hem de çok. Onlar hiç kimseye, hiç kimseler de onlara güvenmez. Sadece adam öldürürler diyerek şovu uyardı. Moral verdiğin için çok sağ ol Frank. Ne kadar teşekkür etsem az diyen şov adamın karşısında oturuyordu. Yavaşça ellerini ovuşturuyor, meslektaşının gözüne bakmıyordu. Frank bunu fark etti ve aniden masaya yumruğunu vurdu. Sen gergin misin? Şov başını kaldırıp adama baktı. Sen ne sanıyordun? Bize eski şov lazım. Hiç terlemeyen o adam lazım. Bu adamlar senin pis kokunu alırlarsa sen hayır diyene kadar tam da burana kurşunu sokarlar. Frank alnının ortasını gösteriyordu. Daha sonra da kadınlardan ve havalardan bahsederken cesedini parçalara ayırırlar. Bana bir şey olmaz Frank. O kadından dolayı oluyor bunlar değil mi? Yakında evleneceğini düşünüyorsun. Sonunda kaybedecek bir şeyin oldu. Frank arkasına yaslandı ve başını iki yana salladı. Yüzünde büyüklük tasladığını gösteren bir ifade vardı. O zaman şunu aklından çıkarma aşık çocuk. Yarın işleri eline yüzüne bulaştırırsan bir düğün yapılmaz, 4 cenaze kaldırılır. Cenazeler de o çakallarını dörde böldüğü cesedin için düzenlenir. Bu işi ne kadar zamandır yapıyorum? Tüm görevlerden sağ salim çıktım. Herkes için bir ilk olduğu gibi bir son da vardır. Senin sonunun da bu görevle olmasına izin verme. Daha senin de işin bitmedi. Şov masanın üzerinden adama uzandı ve adamın kolunu sıkıca tuttu. Bana Anna'yı gerçekten neden ziyaret ettiğini anlat. Anlattım ya, doğruları anlattım. Hem ona gerçekleri anlatan kişi ben değil, sen olmalıydın. Neye bulaştığını bilmeye hakkı var. O ufak bir kız değil Frank. Ona emekli olmayacağını söyledin mi? Her an küle dönüşebileceğini söyledin mi? Bunları sen neden kafana takıyorsun? Frank rahatsız olmuş gibiydi, onu sekti ve iyi bir hanıma benziyor. Öldürülürsen onun neler yaşayacağını hiç aklından geçirdin mi? Her gün ilgilendiğimiz kaçıklardan birinin ondan haberdar olabileceğini düşündün mü? Anladım, başına bir şey gelmesine hayatta izin vermem. Bunu kontrol edebilecek durumda değilsin. Sen bir muhasebeci değilsin Shaw. Bizim işimizde de tek bir hata yaparsan ölümün çabuk olur. Belki de o da aynı kaderi yaşar, diyen Frank duraksadı. Tüm bunları düşününce sence bilmeye hakkı var mıymış, yok muymuş? Shaw bir şey söylemedi. Çünkü bir yanı Frank'in nefret ettiği Frank'in vardığı sonucun doğru olabileceğine inanıyordu. Frank ayağa kalktı, paltosunu kaptı ve kapıya yöneldi. İyi şanslar Shaw. Olur da seni bir daha göremezsem başka birini bulmam gerekecek. Benim kadar yetenekli birisini bulamazsın. Frank eskimiş bir şapkayı kafasına takarken bu sözleri düşündü. Haklı olabilirsin ama sana yakın biri de bana yeter. Seni öldürürlerse kurşun kafana girmeden hemen önce kendine şu soruyu sor. Anna bunlara değer miydi? Frank arkasından kapıyı çekti. Şov'u kendi düşünceleriyle baş başa bıraktı. Şov boş odaya, evet değer dedi. 39. Bölüm. Şov harekete geçmişti. Vardığı depo Paris'te beladan uzak durmayı seven insanların ayak basmadığı bir yerde bulunuyordu. Fransız topraklarındaki bu küçük bölge polis kontrolünde değildi. Buraları evi olarak benimseyen kişilere aitti ve bu kişiler misafir sevmiyordu. Karanlığın içinden deponun bir ucunda duran şova doğru gelen 4 tane dazlak adam çıktı. İçeriği tepedeki birkaç tane loş lamba aydınlatıyordu. Genç adamlar şovun etrafını sardı. Silahlarını saklama zahmetine dahi girmemişlerdi. Muhtemel silahlarını birlikte yatağa girdikleri kadınlardan daha çok bedenlerinin yakınında tutmuş, birlikte kahvaltı yapmış, öğle yemeği ve akşam yemeği yemişlerdi. İçlerinden üçü kolsuz tişört giyinmiştik, ancak hava serindi, hepsi de beyazdı. Ama gövdelerini koyulaştıran dövmelerden dolayı bunu anlamak zordu. Derilerine işlenen şekiller birbirinden farklıydı. Ancak hepsinin sağ arka kol kasının üzerinde gamalı haç dövmesi vardı. Adamlardan 20 yaşlarında görünen birinin vücudunun üst kısmını siyah, yeşil ve somon renkli bir ejderha kaplamıştı. Ejderhanın sivri dişleri adamın yüzünün alt kısmında duruyordu. Nefret ve tiksintiyle dolu kahverengi gözlerle şova bakan adamın hali "Hiçbir şey umurumda değil." tavrını yansıtıyordu. Bir elinde de 12 kalibrelik pompalı bir tüfek vardı. Tüfeğini doldurdu ve şovun ayağının birkaç santim önüne tükürdü. Eminim anne senin de gurur duyuyordur. Şov ona doğru yürüyen bir başka adama döndü. Adamın üzerinde siyah bir asker pantolonu, dar ve kolsuz bir tişört ve askeri bot yerine bir ceket, düz bir kot ve püsküllü bir kundura vardı. Ancak bu kişi de adamlarının tavrını taşıyordu. Kendisini beğenmiş ve kasıntılı davranışı, insanda herkesin iyiliği için adamı silahla vurma, yumruklama ya da boğma isteği uyandırıyordu. 30 yaşını aşmış olamazdı. Ancak yaralı yüzü ve anlamlı yüz hatları, 30 yıllık bir yaşantının normalde sunamayacağı türden tecrübeler edinmiş olduğunu gösteriyordu. Adam şovun elini sıktı ve onu bir köşede duran ufak bir masaya yönlendirdi. Şov ancak adam oturduktan sonra masaya oturdu. Dazlaklar masanın etrafını sarmıştı. Şov bu adamların öldürme emri almayı bekleyen bir kurt sürüsü olduğunu düşünüyordu. ''Je suis Arorf, monsieur. Siz nasıl tanınırsınız?'' ''Şov, bunları geçelim. İstediğiniz her şey bende.'' dedi. ''Adolf, ücretten hiç bahsedilmedi.'' dedi. ''Anormal değil mi?'' Şov hafiften öne doğru eğildi. Paradan daha önemli şeyler de vardır. Birçok şey paradan daha önemlidir, ancak onları elde etmek için illaki paraya ihtiyaç duyarsınız, diyen adam gülümsedi ve bir sigara yaktı. Sartre hayatta olsa bu durumla ilgili felsefi bir analiz yapardı ya da kısadan olur böyle şeyler derdi. Şov konuşmaya başlayarak, ''Başbakan Benisti'yi öldürmek istiyormuşsunuz.'' dedi. ''Böyle bir şey Fransa'yı anarşiye sürükler.'' Adolf başını iki yana salladı. ''Fransızların siyaset aşkını hafife alıyorsunuz. Benisti'yi öldürmek istediğimi söylüyorsunuz, ancak bu sadece sizin fikriniz. Onu öldürsem bile dünyaya fazladan bir tane daha ölü başbakan katmış olurum, o kadar. Gider bir başka salağı daha seçerler.'' Şov karşılık verip ''Burası siyasi devrimin yaşandığı topraklar.'' dedi. ''Adolf, tam tersi, burası siyasi devrimin yaşandığı topraklardı.'' cevabını verdi. ''Aslında bizler Amerikalılaştırıldık. Vatandaşlarımızın umursadığı tek şey ellerinde en son çıkan iPhone'un olup olmadığı. Fakat bizler gerçek devrimcileriz sevgili dostum.'' ''Peki devriminiz ne ile ilgili?'' Adolf adamlarından birinin kolunu tutup gamalı açı şovun gözünün önüne getirdi ve hemen ''Sen ne sandın?'' diyerek söylenmeye başladı. ''Gamalı açı üniformalarına takan sahtekar Hitler'in aksine bizler bunu derimize işlettik. Bu bizim ebedi kimliğimiz. Ben de Efendimizin adını aldım.'' ''Yani tüm kötülüklerin anası Yahudiler mi?'' ''Yahudiler, Müslümanlar, Hristiyanlar, hepsinin suçu eşit. Gerçeği saklamaya çalışsa da Benisti'nin annesi bir Yahudiydi. Elinde onun geleceği otele bizi sokabilecek bilgilerin ve kimliklerin olduğunu söylemiştin.'' ''Doğrudur, hepsi burada değil ama size ciddi olduğumu göstermek için bir tane örnek getirdim.'' diyen şov yavaşça cebine elini attı ve resmi görünümlü bir basın kartı ile başbakanın bir Paris otelinde yakın zamanda vereceği konuşmaya ait bir bilet çıkardı. Adolf kart ile bilete baktı ve etkilendi. ''Çok iyi, bravo.'' Şov, bunlardan elimde 5 tane daha var dedi. Ayrıca adınız resmi VIP listesine eklenecek. Adolf silahlar dedi. Fransızlar Amerikalılar kadar paranoyak değil. VIP'leri dedektörlerden geçirmiyorlar. Şov hırıldayan dazlaklara baktı fakat VIP gibi görünmeli, VIP gibi hareket etmelisiniz. Adolf kahkaha attı. Bunlar benim yakın korumalarım. Paris'in sokaklarında birlikte büyüdük. Hayatta kalmam için her biri seve seve canını verir. Ben seçilmiş olanım, hepsi bunu bilir. Şov ejderha dövmeli dazlığa baktı. Aynen öyle. Bu megalomanyak herif için ölecek kadar salak birine benziyor. Yani işi yapacak ve ortama ayak uyduracak adamların var. Adolf başını salladı. Belgelerin geri kalanını ne zaman alabiliriz? İşin bedelini belirlediğimiz anda. Şimdi o konuya geldik diyen Adolf arkasına yaslandı. Bacak bacak üzerine attı ve 30 metre üzerlerinde duran çatıya doğru yuvarlak bir sigara dumanı attı. Size baştan söyleyeyim Monsieur, bizde çok para yok. Parayla ilgilenmediğimi çok açık bir şekilde dile getirdiğimi sanıyordun. Herkes isteyeceği vakit gelene kadar parayla ilgilenmediğini söyler. Bizler uyuşturucu kaçakçıları ya da petrolle kilolarına kilo katan çöl teröristleri değiliz. İsviçre'de bir hesapta milyarlarca avrom yok. Ben zengin fikirleri olan fakir bir adamım. Babam geçen sene bir Fransız hapishanesinde öldü. Adolf doğruldu ve birazcık ilgili bir tavırla şova baktı. Hangi hapishane? Sante. Adam başını salladı ve sigarasını ayakkabısının topuğu ile soğuk beton zeminde ezdi. En kötülerden biridir. Fransız hapishaneleri zaten berbattır. Adamlarımızdan birkaçı şu anda Sante'de. Suçları da sadece sokakları pisliklerden arındırmak. Sırf bu yüzden hayvanlar gibi kafana kısıldılar. Dünya aklını kaçırmış olmalı. Şov'un arkasında duran ejderha dövmeli dazlaktan bir hırıltı duyuldu. Şov adama bakmak için arkasını döndü ve ayakkabısının yanına bir tükürüğün daha gelişini izledi. Adolf, Victor'un kardeşi de onlardan biriydi. Geçen sene Sante'de intihar etti. Kardeşinle çok yakındınız değil mi Victor? Victor'dan bir hırıltı daha duyuldu ve adam tüfeğinin pompasını çekti. Şov duygusuzca, yakın olduklarından eminim dedi. Demek baban hapiste öldü, suçu neydi? Babam buraya bir iş kurmaya geldi. Açtığı işletme Beniste'nin arkadaşları tarafından işletilen birkaç işletmeyle rekabet eder hale geldi. Hatta onları geçti. Beniste savcılık yaparken babamın hayatını mahvetmek için hiç işlemediği suçları onun üzerine attı. Söylediklerinin hepsi yalandı. Beniste de bunları biliyordu. Babam o cehennem çukurunda 20 yılını geçirdi ve serbest kalacağı günden bir gün önce kalp krizinden öldü. Kalbi kırılmıştı. Beniste göğsüne bıçak batırmış kadar oldu. Peki bunları araştırırsak söylediklerinin doğru olduğunu öğrenir miyiz? Şov vurgulu bir şekilde ben gerçekleri anlatıyorum dedi. Bakışlarını diğer adama yöneltmişti. Yoksa buraya adım atmazdım. Yani öç almak istiyorsun, hepsi bu mu? Bu yetmez mi? Ben size bilgileri vereceğim, siz de Beniste'yi öldüreceksiniz. Duraksadı ve yavaşça bir de bir kişi daha var dedi. Adolf Serçik kim dedi? Beniste'nin babası. O benim babamı elimden aldı, ben de onun babasını yok edeceğim. Adolf arkasına yaslandı ve bunu düşündü. Onu da koruyan birileri vardır. Ben her şeyi planladım. Bunları planlamak için yıllarımı harcadım. Şov etrafındaki dazlaklara baktı. Bu adamlar bunu yapabilir. Bu iş için birazcık cesur, birazcık da kararlı olmak gerekiyor. Peki bu bilgileri nasıl ele geçirdin? Bayağı ilgimi çekti de.
Neden?
Çünkü Beniste'nin tuzak kurmada usta olduğunu duymuştum.
Adolf adamlarını harekete geçirdi. Adamlar şovu yakaladı, ceketini çıkardı ve onu ayağa dikti.
Victor bir bıçak çıkardı ve mikrofon aramak için şovun gömleğini açtı. Aynı şekilde şovun pantolonunu da indirdiler. Bir proktologun yüzünü dahi kızartabilecek yakınlıkla yaptıkları aramadan sonra şovun kıyafetlerini üzerine geçirmesine izin verdiler.
Şov gömleğini düğmelerken beni aramak için bu kadar beklemenize şaşırdım dedi. Bir sahtekar olsan ve mikrofon taksan da bir şeyler değişir miydi? Yine de öldürülürdün ve o salaklar buraya gelene kadar ben çoktan toz olurdum.
Şov deponun etrafını sarmış olabilirlerdi dedi.
Adolf küçümsercesine gülümsedi. Hayır hayır monsieur, benim bilgim olmadan buranın 10 blok ötesinden geçemezlerdi. Jandarma Paris'te turistlerin gittiği yerleri kontrol ediyor olabilir ama burada sözleri geçmez monsieur, geçmez.
Şov arkasına yaslandı. Benisti ile yakınızdır, bana güvenir.
Babana yaptıklarından sonra neden böyle bir şey yapsın?
Şov o adamın benim babam olduğunu bilmiyor dedi. Fransa'dan ayrıldım, adımı değiştirdim, yeni bir kimlik edindim ve geri döndüm. Onun sahne arkasındaki kötü işlerini yapıyorum. Bana evladıymışım gibi güvenir. Bu ironi her gün aklımdan geçiyor.
Nefretiniz dillere destan olacak türden.
Peki anlaştık mı?
Yaşasın devrim.
Bölüm 40. Anna Fischer masasının üzerine saçılan belgelere yoğunlaştığı Phoenix grubunun binasındaki ofisindeydi. Aslında kızıl korku ile ilgili cevaplar bulunamıyor, aksine soruların sayısı artıyordu. Her gün, hatta bazen her saat başı yeni bir şey, tıpkı tsunami arkasından gelen artçı sarsıntılar gibi yüzeye çıkıyor, dünyayı sallıyordu. Anna'yı en çok rahatsız eden şey ise RBM ile ilgili tek bir kişinin fotoğrafının ya da adının olmamasıydı. Basın bildirileri sadece internet üzerinden veriliyordu. Hiç kimse öne çıkıp ben RBM'yim dememişti. Petrol cinayeti ve Afganistan saldırısından sonra Anna bu tutumun ardındaki muhtemel sebebe anlam vermişti. Gorshkov çok net bir şekilde bu işin ardında olanların cezalandırılacağını açıklamıştı. Ve dünyada ceza konusunda Ruslar kadar uzman bir ulusu yoktu. Bu yapılanlar bir şekilde işi başlatan kişiler açısından ters tepmiş olabilir miydi? Bu kişiler korkup kaçmaya mı başlamıştı? Ne yapacaklarını artık bilmiyorlar mıydı? Ama bu soruların hiçbirisine cevap veremiyordu. Bildiği tek şey sarf edilen çabanın olağanüstü bir plan gerektirdiğiydi. Fakat bunlar iyi amaçlar için mi, kötü amaçlar için mi yapılmıştı? Ama işin ardındaki iyi amaçları anlamlandırabiliyordu. Ne de olsa Rusya'nın insan hakları konusunda örnek teşkil edecek bir geçmişi yoktu. Ve kendisini seve seve haksızlığa uğramış olanların yerine koyabilecek birçok insan ve örgüt vardı. Anna kötü amaçları anlamlandırma konusunda ise zorluk çekiyordu. Rusları daha ırak ve daha paranoyak bir ülke haline getirmekten nasıl bir kazanç sağlayabilirdi ki? Böyle bir şeyi yapmak Kuzey Kore'ye bedava atom bombası verip bombaları fırlatmalarını söylemekle eşdeğerdi. Anna şakaklarını ovuşturdu. Tüm vaktini bunlara harcayamazdı. Dünyanın her tarafından birçok insanın aynı şeyi yapmakta olduğundan emindi. Birileri bir noktaya gelince gerçeği bulacaktı. Saatine baktı, saat neredeyse 3 olmuştu. O gün bir şirket toplantısı yapılacaktı ve tüm personelin bu toplantıya katılması gerekiyordu. Genelde sıkıcı bir tartışmaya dönüşen bu tür toplantılardan biri daha bitene kadar içeriye tıkılıp kalmayı dört gözle beklemiyordu. Fakat daha önemli bir işle ilgilenebileceği yarım saati vardı. Akşamleyin ise çok daha önemli bir işle ilgilenecekti. Gelinlik almak için alışverişe çıkacaktı. O ve gelinlik mi? Anna bu düşünce aklından geçince gülümsedi. Teni gerçekten de karıncalandı. Bundan daha güzel tek bir şey daha vardı. O da şovu smokinle görmekti. Şova smokinin yakışacağından emindi. Dünya kriz halindeyken gelinlikler ve smokinler hakkında düşünmek komik gelmişti. Ancak dünya kısa zamanda patlayacak dahi olsa, aşık olduğu adamla ilişkisini yasallaştırma arzusuna dur demeyecekti. Birkaç dakika sonra işine azimle geri döndü ve bu yüzden alt katlarda olup bitenleri duymadı. Tam o sırada binanın ön ve yan kapıları kırıldı, ardına kadar açıldı ve uzun paltolar giyinmiş 12 adam içeriye daldı. Paltolarının altından susturuculu silahlar çıkardılar, nişan alıp ateş etmeye başladılar. İçeriye daldıklarında giriş salonundaki resepsiyonist telefon açmak için arızayı kaldırmıştı, ancak hat kesikti.
Bir saniye sonra alnına isabet eden kurşunla resepsiyonistin de soluğu kesildi. Kadın koltuğundan kaydı ve masanın yanına yığıldı. Kafasındaki yaradan akan kan elbisesinin önüne değdi. Orta yaşlı bir analist maalesef ön salona gelmek için bu anı seçmişti. Bir saniye sonra o da ölü bir halde resepsiyonistin yanına düştü. Silahlı adamlardan bazıları merdivenlere yöneldi, diğerleri birer birer alt kattaki odalara girdi. Kapıları tekmeleyerek açıp içerideki herkesi öldürdü. Bazı kişiler koşa koşa üst katlara çıkmaya çalışıyordu. O gün binada 28 kişi vardı ve bu 28 kişiden hiçbiri o gece evine gitmeyecekti. Çığlıkları duyan Anna birisinin yaralandığını düşündü, ayağa fırladı ve hızlıca koridora yöneldi. Boğuk bir ses duyunca sesin ne olduğunu hemen anlayamadı. Ancak bir kez daha aynı sesi duyunca gerçeği kavradı. Silah sesi. Daha sonra birkaç kez daha aynı sesi duydu. Kapıyı sıkıca kapattı ve kilitledi. Hızlıca masasına geri döndü. Telefon açmaya çalıştı. Hat kesikti. Raftaki çantasını kaptı ve cep telefonunu çıkardı. Ayak sesleri giderek artıyordu. Daha çok silah sesini, çığlıkları ve büyük ihtimalle vurulan bedenlerin yere pat diye düşüşünü duydu. Sakin olmaya çalıştı. Ancak elleri o kadar çok titriyordu ki lanet olası telefonu zar zor tutuyordu. 16. ayrımın sonu. Sayfa 234.